Ayrım 20.
Sana daha önce de söyledim. Bu tür şeyler için endişe etmem. Doğal olarak hayal kırıklığına uğradım ama tamamen anlıyorum Ernest diye ekledi ciddi bir biçimde. O gece beni neden terk ettiğini biliyorum. Biliyorsun öyle mi? Dedi Ernest şakacı bir şekilde. Saflığını çekici bulmuştu. O gece bildiğini sandığın kadar şey bildiğini sanmıyorum. Ben eminim dedi anlayışlı bir şekilde. Senin sandığından çok daha fazlasını biliyorum. Artemis, o gece başıma gelenleri hayal bile edemezsin. Nasıl edebilirsin ki? Seni bir rüya yüzünden terk ettim. Korkunç ve çok özel bir hayal. Sen bunu nereden bilebilirsin ki? Hepsini biliyorum Ernest. Kediyi biliyorum, zehirli suyu biliyorum ve gölün ortasında dikilen heykeli de. Kanımı donduruyorsun Artemis dedi Ernest. Bu benim rüyamdı. Rüyalar mahrem bölgelerdir. Herkesin kendi özel sığınağıdır. Benim rüyamı sen nereden bilebilirsin? Artemis başı önünde sessizce oturuyordu. Ve çok sayıda başka soru da var Artemis. O gece duygularımın derinliği, o sihirli aydınlık, o karşı konulamaz arzu. Senin çekiciliğinden hiç kuşkum yok ama o arzu doğal olmayan bir yoğunluktaydı. Kimyasal olabilir mi? Belki güveçle ilgili bir şeydir. Artemis başını biraz daha eğdi. Ve sonra biz yataktayken yanağına dokundum. Neden ağlıyordun? Ben kendimi harika hissediyordum. Bunun karşılıklı olduğunu sanıyordum. Neden ağlıyordun? Neden senin için acı vardı? Kendim için ağlamıyordum Ernest. Senin için ağlıyordum. Ve bunun nedeni de aramızda geçenler değildi. O benim için de harikaydı. Hayır, ben olacaklar için ağlıyordum. Olacaklar için mi? Ben deliriyor muyum? Bu durum gitgide kötüleşiyor. Artemis bana gerçeği söyle. Gerçeği seni hoşnut edeceğini sanmıyorum Ernest. Dene, bana güven. Artemis ayağa kalktı, odadan kısa bir süre için çıktı ve bir dosyayla geri geldi. Dosyadan bir deste kağıt çıkardı, sarı ve eski kağıtlar. Gerçek mi? Gerçek burada dedi, kağıt yığınını uzatarak. Uzun süre önce annem Magda'ya bu mektubu yazmış. Tarih 13 Haziran 1931. Sana okuyayım mı Ernest? Ernest başını salladı, kokulu yemekler kaplarında beklerken 3 mumun ışığı altında Ernest, Artemis'in büyük annesinin mektubunu dinledi. Rüyasının ardındaki hikayeydi bu. 17. yaş gününde bu mesajın ne çok geç ne de çok erken olması dileğiyle sevgili kızım Magda'ya. Hayatındaki önemli soruların cevaplarını bilmenin zamanı geldi. Biz nereden geldik? Neden alıştığın yerlerden bu kadar sık ayrılman gerekti? Baban kim ve nerede? Neden seni uzağa gönderip yanımda tutmadım? Burada yazdığım aile tarihi senin bilmen ve kızlarına aktarman gereken bir şey. Ben Budapeşte'nin birkaç mil dışında olan Ruze Pest'te doğdum. Babam, yani senin büyük baban, Janos, otobüs monte eden büyük bir fabrikada makinist olarak çalışıyordu. 17 yaşındayken Budapeşte'ye taşındım. Bunun için birkaç nedenim vardı. Bir kere Budapeşte genç bir kadın için daha iyi şeyler sunuyordu ama en önemli neden ve sana kendi ailen hakkında bunları anlatmaktan utanıyorum, babam bir hayvan gibi kendi çocuklarını avlıyordu. Ben kendimi savunamayacak kadar küçükken bana defalarca yaklaşmıştı ve sonunda 13 yaşındayken bana zorla sahip oldu. Annem bunu biliyordu ama bilmiyormuş gibi yaptı. Budapeşte'de babamın kardeşi Lajlo amca ve aşçı olarak çalıştığı evde bana da yardımcılık işi ayarlayan Juliska yengenin yanına taşındım. Yemek pişirmeyi öğrendim ve birkaç yıl sonra verem olan yengemin yerini aldım. Yengem ertesi yıl ölünce amcam babam gibi davranmaya başladı ve yatakta Juliska yengemin yerini almamı istedi. Buna dayanamazdım. Bu yüzden kendi başıma bir eve çıktım. Erkekler her yerde avcıydı, tıpkı hayvanlar gibi. Herkes, diğer uşaklar, bakkaldan eşya getiren çocuk, kasap hep müstehcen yorumlarda bulunuyor ve ne zaman yanlarından geçsem bana dokunmaya çalışıyorlardı. Ev sahibi bile elini eteğimin içine sokmaya çalışmıştı. Budapeşte'nin merkezinde Tuna yakınlarındaki 23 Vakt Ut'a taşındım ve orada 3 yıl boyunca yalnız yaşadım. Erkekler ne zaman oradan geçsem pis pis bakıyor ve dokunmaya çalışıyorlardı ve kendimi dünyamı küçülterek koruyordum. Evlenmedim ve küçük mutlu hayatımı kedim Sisa ile geçirdim. Ve sonra canavar Bay Kovacs ve kedisi Merges üst kata taşındı. Merges Macarca'da öfke dolu anlamına geliyordu. Artemis bu adı Macar toplamasıyla çıkarıyordu. Mar, J. Ve o canavar için iyi bir attı bu. Cehennemden çıkma acımasız hain siyah beyaz bir kediydi ve bu zavallı Sisa'nın ödünü patlatıyordu. Sisa eve durmadan yaralar içinde ve kanayarak geliyordu. Enfeksiyon yüzünden bir gözünü kaybetti, kulaklarından birinin yarısı koptu. Ve Kovacs da benim ödümü koparıyordu. Geceleri kapımın arkasına barikatlar kuruyor, perdeleri kapatıyordum. Çünkü geceleri evin dışında dolaşarak her aralıktan içeri bakıyordu. Ne zaman koridorda karşılaşsak üzerime geliyordu. Bu yüzden yolumun onunla kesişmemesinden emin olmaya çalışıyordum. Ama çaresizdim. Kimseye şikayet edemiyordum. Kovacs polis memuruydu. Kaba, açgözlü bir adamdı. Ne tür bir adam olduğunu söyleyeceğim sana. Bir keresinde gururumu bir kenara bırakıp Sisa'nın güven içinde evden çıkabilmesi için Murgis'i bir saatliğine içeride alıkoymasını rica ettim. Murgis'in bir şeyi yok dedi alaycı bir şekilde. Kedim ve ben birbirimize benziyoruz. İkimiz de aynı şeyi istiyoruz. Tatlı Macar kediciklerini. Evet, Murgis'i içeride tutmayı kabul etti bir bedel karşılığında. Ve bu bedel de bendim. İşler kötüydü ama Sisa ne zaman kızışsa daha da kötüye gidiyordu. Yalnızca Kovacs her zamanki gibi pencerelerin önünde dolanıp kapımı çalmakla kalmıyordu ama Murgis da çıldırmıştı. Bütün gece evimin duvarlarını tırmalıyor, uzun uzun miyavlıyor ve kendisini pencerelerime fırlatıyordu. Murgis ve Kovacs yeterince kötü değillermiş gibi Budapeşte o dönemde dev gibi Tuna Nehri farelerinin istilasına uğramıştı. Bu fareler benim bulunduğu mahallede kümelenmiş, kilerlerdeki patates ve havuç tenekelerini yağmalamış, arka bahçede yetiştirilen tavukları parçalamışlardı. Bir gün ev sahibim kilerdeki fareler için bir kapan kurmama yardım etti ve o gece çok tatsız çığlıklar duydum. Mum ışığıyla merdivenleri inerken içim korkuyla doluydu. Yakaladığım fare ya da fareleri ne yapacaktım? Sonra mumun titreyen ışığında kafesi ve kafesin çubuklarından dışarı bakan o güne kadar gördüğüm ya da en kötü kabusların hayal ettiğimden daha büyük, daha korkunç fareyi gördüm. Yukarı koşup daha sonra ev sahibim uyandığında yardım istemeye karar verdim. Ama bir saat sonra şafak sökerken yeniden aşağı inip bir kez daha bakma cesareti gösterdim. Kafeste fare yoktu. Daha kötüydü. Kafesteki Murgis'ti. Beni görür görmez tısladı, tükürdü ve kafesin çubukları arasından pençeleriyle beni yakalamaya çalıştı. Tanrım ne biçim bir canavardı bu? Ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyordum ve bir sürahi suyu üzerine boşaltmak benim için çok zevkliydi. Tıslamaya devam etti ve eteklerimi toplayıp kafesin etrafında 3 kere neşeyle döndüm. Ama sonra ne olacaktı? Şu anda korkunç bir şekilde inleyen Murgis'i ne yapacaktım? İçimden bir şey benim haberim olmadan karar verdi. Hayatımda ilk kez taraf tutacaktım. Kendi tarafımı. Her yerdeki kadınların tarafını. Savaşacaktım. Kafesin üstüne eski bir battaniye örttüm. Kulpundan tuttum, evden dışarı çıkardım. Sokaklar bomboştu. Kimse kalkmamıştı henüz. Tren istasyonuna gittim. 1 saat uzaklıktaki Estergom'a bir bilet aldım. Ama sonra yeterince uzak olmadığına karar verdim. 200 kilometre kadar uzaklıkta olan Szeged'e kadar gittim. Trenden inince birkaç blok kadar yürüdüm, sonra durdum, kafesin örtüsünü açtım ve Murgis'i bırakmaya hazırlandım. Ona bakınca bakışları kırbaç gibi indi üzerime. Keskin bir jilet gibiydi bu bakışlar, ürperdim. Bu vahşi bakışlarda bir şey vardı, o kadar nefret dolu, o kadar acımasızdı ki, o zaman Sisa ve benim gibi hiçbir zaman ondan kurtulamayacağımızı anladım. Hayvanların kıtalar ötesinden bile evlerine geri döndükleri bilinir. Murgis'i ne kadar uzağa götürürsem götüreyim, geri dönecek. Dünyanın öteki ucuna da gitsek bizi takip edecekti. Kafesi aldım, birkaç meydan daha geçip Tuna'ya geldim. Köprünün ucuna yaklaştım, görünürde kimse kalmayana dek bekledim, sonra kafesi suya attım. Bir an için yüzdü, sonra batmaya başladı. Suda alçalırken Murgis bana bakıp tıslamayı hiç kesmedi. Sonunda Tuna onu hareketsiz kıldı ve hiç kabarcık kalmayana, nehir yatağındaki mezarına ulaşana, bu cehennem kedisinden sonsuza dek kurtulana kadar bekledim. Sonra eve dönmek için tekrar trene bindim. Eve dönerken Kovacs'ı ve vereceği karşılığı düşünüp dehşete kapıldım. Eve vardığımda pencereleri hala kapalıydı. O zamanlar geceleri çalışıyordu. Murgis'in göçü sırasında uyumaya devam etmişti ve benim cüretkar davranışımdan hiç ama hiç haberi olmayacaktı. Hayatımda ilk kez özgür olduğumu hissettim. Ama bu uzun sürmedi. O gece uykuya daldıktan 1-2 saat sonra dışarıda Murgis'in miyavlamasını duydum. Kuşkusuz bir rüyaydı bu ama o kadar canlı, o kadar somuttu ki uyanık olduğum zamanki hayatımdan daha gerçekti. Murgis'in pençeleriyle yatak odamın duvarlarında bir delik açtığını duydum. Parçalanmış duvara bakarken pençenin odaya daldığını gördüm. Biraz daha tırmalamayla odamdaki bütün sıvalar dökülmeye başladı. Sonra Murgis yatak odama daldı. Önce iri bir kediydi. Eski büyüklüğünün 2, belki de 3 katına çıkmıştı. Tuna'nın suları hala üstünden süzülürken benimle konuştu. Canavarın sözleri zihnimde dondu. ''Ben yaşlıyım, seni katil kaltak.'' diye tısladı. ve şu ana kadar 8 hayatımı yaşadım. Geriye tek bir hayatım kaldı ve şu anda ve burada yemin ederim ki onu intikam almaya adayacağım. Rüya boyutunda yaşayacağım ve senden olacak kadınları sonsuza dek takip edeceğim. Beni Sise'den ayırdın, büyüleyici Sise'den, hayatımın en büyük tutkusundan ve ben de sana ilgi gösterecek her erkeğin senden ayrılmasını sağlayacağım. Seninle birlikteyken onları ziyaret edeceğim. Burada daha korkunç bir şekilde tısladı ve onları senden öyle büyük bir korkuyla uzaklaştıracağım ki bir daha asla geri dönmeyecekler. Senin varlığını unutacaklar. Başlangıçta sevinçten havalara uçtum. Aptal kedi. Kediler sonuç olarak akılsız ahmak yaratıklardı. Mörcüs beni gerçekten anlayamazdı. Zekice intikamı, yani bir erkekle ikinci kez birlikte olmayış. Bu intikam değil. Bir lütuftu. Bir erkekle bir kez bile birlikte olmamın yasaklanmasıyla aşırıya giden bir lütuf. Bir daha hiçbir erkeğe dokunmamak ya da hatta görmemek. Bu cennet demekti. Ama kısa süre içinde Murgis'in aptal olmadığını fark ettim. Hem de hiç. Düşünceleri okuyabiliyordu. Bundan eminim. Arka ayaklarının üstüne oturdu. Bıyıklarını okşarken dev gibi kırmızı gözleriyle uzun süre bana baktı. Sonra bu kez garip bir kadın sesiyle bir yargıç ya da peygamber gibi şunları söyledi. Erkeklere karşı hissettiklerin sonsuza dek değişecek. Artık arzuyu hissedeceksin. Kedi gibi olacaksın ve her ay kızıştığında arzun karşı konulmaz olacak. Ama hiçbir zaman yerine gelmeyecek. Erkekleri memnun edecek ama asla memnun edilmeyeceksin. Ve memnun ettiğin her erkek seni terk edecek. Bir daha asla geri dönmeyecek ve hatta seni hatırlamayacak bile. Çocuğun olacak ve onun kızı ve onun kızı benim ve Kovacs'ın neler hissettiğini bilecek. Bu her zaman böyle olacak. Her zaman mı diye sordum. Bu kadar uzun bir ceza mı? Her zaman diye cevap verdi. Beni hayatımın aşkından ayırmaktan daha büyük bir suç olabilir mi? Birdenbire titremeye ve senin için, yani doğmamış kızım için yalvarmaya başladım. Lütfen beni cezalandırmayacağız. Sana yaptığım şey için bunu hak ettim. Aşksız bir hayatı hak ediyorum ama çocuklarım ve çocuklarımın çocukları için sana yalvarıyorum. Ve onun önünde eğilip alnımı yere koydum. Çocukların için yalnızca bir çıkış var. Senin içinse hiç yok. Çıkış nedir diye sordum. Yanlışın tamiri dedi Burgess. Şimdi benim elimden bile büyük diliyle dev pençelerini yalayıp korkunç yüzünü temizliyordu. Yanlışın tamiri mi? Nasıl? Ne yapmaları gerekiyor? Ona doğru yaklaşarak yalvardım. Ama Burgess tıslayıp pençelerini havada salladı. Ben gerilerken ortadan kayboldu. Gördüğüm son şeyi o korkunç pençeleriydi. Bu Magda benim lanetim. Bizim lanetimiz. Beni mahvet. Arzuyla vahşileşip erkeklerin peşine düştüm. İşimi kaybettim. Kimse beni işe almadı. Ev sahibim evden çıkardı. Benim yatmak dışında hayatta kalmamın bir yolu yok. Ve Murgis'in sayesinde geriye dönen bir işim yok. Benimle bir kez bile birlikte olan erkekler bana bir daha asla yaklaşmıyorlar. Kafalarında benimle ilgili bir hatıra değil, yalnızca buluşmamızla ilgili belirsiz bir korku kalıyor. Aradan uzun süre geçmeden Budapeşte'deki herkes beni hor görmeye başladı. Hiçbir doktor bana inanmadı. Ünlü psikiyatr Sandor Frenzi bile yardım edemedi. Benim ateşli hayal gücümden söz etti hep. Doğruyu söylediğime yemin ettim. Kanıt istedi, bir tanık, bir işaret ama kanıtı nereden bulabilirdim ki? Sevdiğim hiçbir erkek beni ya da rüyayı hatırlamıyordu. Frenzi eğer benimle bir gece birlikte olursa kendisinin göreceğini söyledim. Onun yardımını istemiştim çünkü öpüşme terapisi uyguladığına dair bir dedikodu duymuştum ama teklifimi kabul etmedi. Sonunda çaresizlik içinde New York'a göç ettim. Durmadan Murgis'in suyu geçemeyeceğini umuyordum. Gerisini biliyorsun. Bir yıl sonra seni doğurdum. Babanın kim olduğunu hiç bilemedim. Şimdi bunun nedenini biliyorsun ve neden seni yanımda tutamayacağımı ve uzaktaki bir okula gönderdiğimi biliyorsun. Magda, bunları bilerek mezun olduğunda ne yapacağına karar vereceksin. Tabii ki her zaman yanıma New York'a gelebilirsin. Kararın ne olursa olsun sana her ay para göndermeye devam edeceğim. Başka şekilde sana yardım edemem, kendime yardım edemem. Annen, Clara. Artemis mektubu dikkatle katladı, dosyaya geri koydu ve başını kaldırıp Ernest'a baktı. Artık büyük annemi biliyorsun ve beni de. Ernest hem az önce duyduğu olağanüstü hikayeyle büyülenmişti, hem de kendisine doğru uzanan keskin kokulu Çin baharatının baş döndürücü kokusuyla dikkati dağılmıştı. Okuma süresince kaçamak bir şekilde soğuyan kaplardan yükselen buhara göz atmıştı. Fakat aç olmasına rağmen iyi halini sürdürüp yiyeceklere direnmişti. Ama artık yeterdi. Bezelye filizlerini Artemis'e uzattı ve çubuklarını mantarlı büfteye daldırdı. ''Ya annen Artemis?'' diye sordu Ernest. Bu arada memnun bir biçimde hafifçe gevrek ama muhteşem derecede sulu olan mantarları çiğniyordu. Manastır'a girdi ama gece dolaşmaları yüzünden birkaç yıl sonra atıldı. Sonra büyükannemin mesleğine başladı. Beni uzaktaki bir okula gönderdi ve 15 yaşıma vardığımda kendini öldürdü. Bana bu mektubu veren büyükannemdi. Annemin ölümünden sonra 20 yıl yaşadı. Murchison laneti kaldıracağını söylediği şart, yanlışın tamiri. Bunun ne anlama geldiğini hiç öğrendin mi? Büyükannem ve annem yıllarca bunun üzerinde düşündüler ama bu esrarı hiç çözemediler. Büyükannem başka bir doktora, New York'taki ünlü psikiyatr Doktor Birrell'e başvurdu ama büyükanneme gerçekle bağını koparmış gibi davrandı. Teşhisi histerik psikozlu ve ona Weir dinlenme tedavisini salık verdi. 1 ile 2 yıl arasında sanatoryumda kalması anlamına geliyordu bu. Büyükannemin mali durumu ve Murchison lanetinin yapısı düşünülürse gerçekle bağını koparanın Doktor Birrell olduğu açıktı. Artemis tabakları kaldırmaya başlarken Ernest onu durdurdu. Belki de Ernest dedi sesi gergin bir şekilde, yemek bittiğine göre üst kata gelmek istersin. Durakladıktan sonra ekledi, artık bunu istemeden duramadığımı biliyorsun. Kusura bakma dedi Ernest kalkıp ön kapıya giderken. Hoşça kal o halde diye arkasından seslendi Artemis. Biliyorum, çok iyi anlıyorum. Özüre gerek yok ve suçluluk duyma lütfen. Ne biliyorsun Artemis, kapıda durup ona bakarken nereye gidiyorum ki? Olabildiğince hızlı bir şekilde uzağa gidiyorsun. Bunun için seni kim suçlayabilir ki? Neden gittiğini biliyorum ve anlıyorum Ernest. Görüyorsun ya Artemis, daha önce söylediğim gibi sandığın kadar şey bilmiyorsun. Yalnızca arabama kadar gidiyorum, çantamı alacağım. Geri döndüğünde Artemis üst katta banyo yapıyordu. Yemek masasını topladı, geri kalan yemekleri paketledi ve sonra elinde çantasıyla üst kata çıktı. Üst kattaki yatak odası tek bir şeyi kanıtladı. Sorun güveçte değildi. Her şey daha önce olduğu gibiydi. Sıcak, bol şehvet, kedi yalaması, zevk veren dil, yavaş yavaş havai fişek tarzı orgazmı oluşturan 4 Temmuz havai fişekleri, akkor yaldızlı maytap, top gürlemesi. Birkaç dakika için geçmişin bazı olağanüstü olaylarını hatırladı. Geçmişteki eski orgazmları içinden geçiriyordu. Yıllar boyu avuç içine, havluya veya lavaboya doğru sarsılarak geçirilen spazmlar ve sonra büyük memeli sevgili alayının geçişi, hayatına ait endişeleri içine akıttığı güzel teselli araçları, şükran, şükran ve sonra ölüm uykusuna dalarken her yer karardı. Ernest, Murchison ulumasıyla uyandı. Yine odanın sarsıldığını hissetti, yine evin duvarları tırmalanıyor, kazınıyordu. İçinde bir korku belirdi ama hemen yataktan çıktı. Başını güçlü bir şekilde iki yana sallayıp derin bir nefes aldı. Sakin bir şekilde pencereyi açtı, dışarı eğilip seslendi. ''Bu tarafa Murchison, bu tarafa, pençelerini sakla, pencere açık.'' Birden bir sessizlik oldu. Sonra Murchison sıçrayarak ince keten perdeleri yırtıp içeri girdi. Tıslayarak başını kaldırdı. Kırmızı gözler dışarı çıkmış olan parlak tırnaklarıyla Ernest'in etrafında dolaştı. Seni bekliyordum Murchison. Oturmaz mısın lütfen? Ernest konsolun yanındaki sekoya ağacından örgülü sandalyeye oturdu. Onun ötesindeki her şey karanlıktı. Yatak, Artemis ve odanın geri kalanı ortadan kaybolmuştu. Murchison tıslamayı bıraktı, Ernest'a bakarken dişlerinden tükürük damlıyordu. Kasları gerilmişti. Ernest çantasına doğru eğildi. ''Yiyecek bir şey istemez misin Murchison?'' dedi, yukarı taşıdığı yemek paketlerinden bir kısmını açarak. Murchison ilk kabın içine dikkatle baktı. ''Mantarlı biftek, mantardan nefret ederim. Bu yüzden hep mantar pişiriyor. O mantar güveci.'' Bu sözleri yüksek sesle alaycı bir makamla söylemişti. Sonra tekrarladı. ''Mantar güveç, mantar güveç.'' İşte dedi Ernest terapi ortamında kullandığı sakinleştirici ses tonuyla. Senin için biftek parçalarını ayırabilirim. Ah aman tanrım özür dilerim. Fırında alabalık alabilirdim ya da Pekin ördeği. Hatta Hunan köfteleri. Belki de Şaymey domuzu ya da dilenci tavuğu ya da Mink bifteği ya da... Tamam diye kükredim Ernest. Et parçalarını kaparak bir lokmada yuttu. Ernest aynı ses tonuyla devam etti. Ya da deniz ürünleri alabilirdim. Tuzlanmış karidesler, yengeç rostosu. Alabilirdin ama almadın öyle değil mi? Ve almış olsaydın bile ne olacaktı? Düşündüğün şey bu mu? Bu bayat kırıntıların yanlışı tamir edeceğini mi düşünüyorsun? Artık yemeklere razı olacağımı mı sanıyorsun? Benim hayvani iştahtan başka bir şey olmadığımı mı sanıyorsun? Murchison ve Ernest bir an için sessizce birbirlerine baktılar. Sonra Murchison rulo tavuk ve marul içinde kişniş yapraklarının bulunduğu kaplara doğru işaret etti. Peki onların içinde ne var? Rulo tavuk deniyor. Çok lezzetlidir. İşte senin için biraz tavuk çıkarayım. Hayır, bırak orada kalsın dedim Murchison. Kaba vurarak Ernest'in elinden düşürdü. Yeşilliği çok severim. Ben Bavyeralı, çimen yiyen bir aileden geliyorum. Köpek pisliği içinde kalmamış iyi çimen bulmak çok zor. Burgess, kişniş yapraklarını ve tavukları mideye indirip marul kaplarını yalayarak temizledi. Fena değil. Demek yengeç rostusu alabilirdin. Keşke alsaydım ama zaten çok fazla et almıştım. Artemis aşırı vejeteryanmış. Aşırı vejeteryan mı? Hiçbir hayvani ürün yemiyor. Süt ürünleri dahil. Yani katil bir kaltak olduğu kadar aptaldı. Ve eğer mideme yaltaklanmaya çalışarak hatayı tamir edeceğini sanıyorsan senin de aptal olduğunu hatırlatırım. Hayır Mörcüs, bunu düşünmüyorum. Ama benden ve sana dostça bir tavırla yaklaşan herkesten neden şüphelendiğini çok iyi anlıyorum. Hayatında pek iyi davranılmamış sana. Hayatlarında, hayatında değil. 8 hayat yaşadım ve istisnasız her biri aynı şekilde sona erdi. Dile dökülemez zalimlik ve cinayet. Sonuncusuna bir bak. Artemis beni öldürdü. Beni bir kafese koyup kayıtsız bir şekilde nehre attı ve pis tuna suyu burun deliklerime dolana kadar ağır ağır batmamı izledi. O hayatta gördüğüm son şey benden son kabarcık çıkarken Zafer'le pis pis sırıtmasıydı. Ve suçum neydi biliyor musun? Ernest başını salladı. Suçum kedi olmaktı. Mergus, sen sıradan bir kedi değilsin. Olağanüstü derecede zeki bir kedisin. Umarım seninle dürüstçe konuşabilirim. Boş rolu tavuk kabının kenarlarını yalayan Mergus onayladığını belirtircesine homurdandı. İki şey söylemeliyim. Birincisi, kuşkusuz seni boğanın Artemis olmadığının farkındasın. Büyük annesi Clara'ydı ve o da uzun süre önce öldü. İkincisi, benim için ikisi de aynı kokuyor. Artemis, daha sonraki hayatında Clara. Bunu bilmiyor muydun? Ernest hazırlıksız yakalanmıştı. Bunu düşünmek için zamana ihtiyacı olduğunca sözlerine devam etti. İkincisi, Clara kedilerden nefret etmiyordu, aslında bir kediyi seviyordu. O katil değildi. Sisa'nın, sevgili kedisinin hayatını kurtarma çabasıyla senin aleyhine hareket etti. Cevap yoktu. Ernest Murchison nefes aldığını duyabiliyordu. Çok fazla mı yüzleşmeci oluyorum? Yeterince empati göstermiyorum. Ama, dedi yumuşak bir şekilde, belki bütün bunlar asıl konu değil. Sanırım senin bir dakika önce söylediğin şey üzerinde durmalıyız. Yani suçunun kedi olması. Doğru. Yaptığım şeyi yaptım çünkü bir kediyim. Kediler bölgelerini korurlar, diğerlerine saldırırlar. Kedileri tehdit ederler ve en iyi kediler, kedilikle dolu olanlar, kızışmış bir kedinin tatlı korkusunu almadıklarında hiçbir şeyin ama hiçbir şeyin yollarına çıkmasına izin vermezler.